Ayrım 18, birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin, sayfa 256. Müjdat Gezen. Müjdat Gezen'den. Sevgili saygımlı Aziz Ağabey, başkaları sana Aziz Ağa diyor, ben hem Ağa hem Bey diyorum. Aslında saygımlı yerine saygın ya da saygılı da diyebilirdim. Fakat saygın sözcüğü sanki sen bana karşı saygılıymışsın havasını veriyor. Gerçi bana karşı hiçbir saygısızlığını bugüne değin görmedim ya. Hiçbir zaman yaşça senden küçük oluşuma bakmadan ne zaman huzuruma gelsen önünü ilikledin ve yazarlık mesleğinden senden daha yukarıda olduğumu kabul ederek bana saygıda kusur etmedin. Aferin, bu da bir şeydir. Uzun süredir bir yazı hazırlıyordum. Düşündüm, acaba benim yazıma bir ön söz yazma olurunu kime vereyim diye. Birdenbire aklıma sen geldin. Çünkü Ömer Seyfettin ve Reşat Nuri ölmüşlerdi. Dedim ki kendi kendime olsun, o da kendi çapında bir yazar sayılır. Neden ön sözümü o yazmasın? Sana telefonda bunu söyleyince mutluluktan nasıl havaya uçtuğunu gün gibi hatırlıyorum. Bana sağ olun üstadım, elimden geldiğince bir şeyler karalamaya çalışırım demen. Ben de sana espri yapmıştım. Aman beni karalama da kimi karalarsan karala diye. Sen de bana aman üstad ne halt ediyorsunuz demiştin. Ben de sana, sen de bana. Neyse, sonunda yazdığın ön söz hoşuma gitti. Kullanacağım canım. Her ne kadar az bir şey Meşhedi Nesin havasında bir abartı sezdimse de üslup fena değil. Tercihini yanlış kullanmışsın yıllardır. Neden mizah yazarı olmayı denemedin anlayamıyorum. Bu konuda bana iki sözcükle de olsa danışmak neden aklına gelmedi? Sana ne zaman fikir vermekten kaçındım? Aziz Ağabey, bütün yazılarını yazarken açar sorarsın, sana hiç özür dilerim, bugün işim var, yokuşun başı, büyük grev ve Sait Hopsait'te olduğu gibi eserlerini yazma konusunda bu kez yardım edemeyeceğim dedim mi? Gene elimden geldiğince yıllardır olduğu gibi yazılarını ben yazardım, elim mi aşınır? Sana yardım etmeyeyim, Nazım'ın bazı hatalarını düzeltmeyeyim, Orhan Kemal'in tashihlerini yapmayayım, Yaşar'a uyarılarda bulunmayayım. O zaman nerede kaldı bizim üstatlığımız? Bu kez sen telefon açtığında bana üstadım yerine merhaba evladım demez misin? Hepinize elimden geldiğince yardımda bulunacağım. Üstelik son zamanlarda kendimi gayet sağlıklı hissediyorum. Zaten başhekim de aynı şeyi söyledi dün. Yakında sizi taburcu edeceğiz üstad dedi. Demek ki durumum iyi. Seni de iyi görmek istiyorum. Bana acele cevap yaz. Seninle bu cevaplaşmaları kitap yapıp yolumu bulacağım. Sevgiler, muhabbetler. Estağfurullah, ben de. Müjdat, tarihsiz. Aziz Nesin, dün bana göndermiş olduğun mektubunu bugün almadım. Ben de hemen sana cevap yazmıyorum. En iyisi kalkıp Çatalca'ya gelip sana elden vereyim dedim. Koskoca mübarek şeker bayramının son gününe geldik, bir el sıkmaya gelmedin. Galiba diyorum, artık eski terbiye, eski adetler kalmadı bizim toplumda. Evet kalmadı, yerine yeni adetler geldi ki Allah Allah. Amerikalı genç bir artist adayı Universal stüdyolarının kapısında Frank Sinatra'yı yakalamış, başlamış yalvarmaya. Sayın Sinatra, benim az sonra büyük bir prodüktörle iş konuşmam var. Biliyorum ki size saygısı, sevgisi sonsuzdur. Acaba ben onunla konuşurken yanıma gelip şöyle samimi bir şekilde omuzuma dokunup, merhaba Joe, nasılsın der misiniz? Yalvarırım. Koskoca Frankie böyle bir genci kıracak değil ya. Merhaba Joe, nasılsın demiş. Bizimki gayet sinirli bir şekilde, ''Burada bir iş konuşuyorum yahu, bu ne samimiyet, elini omzumdan çek.'' demiş. Bilmem bu fıkra sana bir şey anımsattı mı? Cevabını elden ver, daha çabuk geliyor. PTT'ye hiç güvenim yok, hükümete de öyle. Müjdat, 11 Haziran 1986. Komikler ağlamaz. Dipnot, 8 Temmuz 1986 tarihinde Güneş gazetesinde Müjdat Gezen tarafından yayınlanmıştır. Telefonum çaldı, açtım. Aziz Nesin nasılsın dedi. İyiyim Aziz abi. Nasıl olur? İyiyim işte, ne var bunda? İyisen hemen bir doktora görün. Senin iyi olman pek iyiye işaret değildir. Biraz başım ağrıyor ama iyiyim. Şimdi oldu. Yoksa epey korkmuştum. Evet, ben bir hastalık hastasıyımdır. Bunu ne övünerek ne de üzülerek söylüyorum. Böyleyim. Gerçekte de çabuk hastalanıyorum. Ya da öyle sanıyorum. Aziz ağabey benim bu yanıma alıp bu yazı dizisine ön söz yapayım derken bir gülmece öyküsü yapmış. Az sonra okuyacaksınız. Ben 1953 yılında sahneye ilk çıkışımdan bugüne kadar sanat yaşamımda başımdan geçenleri yazdım Aziz ağabey. Buna bir ön söz yazar mısın? Önce bir okuyayım, sana söylerim. Peki. Ben akşam Ankara'ya gidiyorum bu ekmek meselesi için. Sen yazıyı Nuray'a bırak, ben Ankara'da okur sana cevap veririm. Ertesi gün telefonum yine çaldı, yine Azinesin. Okudum, ön sözünü yazdım dedi. Telefonda bana bu dizinin ön sözünü okudu. Birazdan siz de okuyacaksınız. Ve neden Aziz Ağabey'den istediğimi, bu ön sözü hemen anlayacaksınız. Derin gözlemciliği, olayları gülmece sanatının en naif iştenliğiyle abartması ve zengin üslubu değil midir onu uluslararası azinesin yapan? Biz onun yazdıkları ile büyüdük, onun engin bilgisinden feyz aldık. Güldürmenin kolay bir şey olmadığını ve erdemini ondan öğrendik. Babamın ölümünden sonra ona yakınlaşmam daha da fazla oldu. Ve benim Aziz Ağabey'le dostluğum iki mizahçı olmaktan öte iki insan ve üç aşağı beş yukarı dünyaya ve yaşama aynı gözlükle bakmaya çalışan iki sanatçı olarak bütünleşti. Kuşkusuz ayrıcalıklarımız yok değil. Bir kere kendisi benden yaşça biraz büyüktür. Sonra ben eli açığımdır. Eh, o cimri sayılmaz. Her ne kadar benim sahne afişlerimi iki forma defter haline getirip arkalarına yazılarının müsveddelerini yazıyorsa da o cimrilikten değil, kağıda duyduğu saygıdır. Keza bu yazı için yazdığı ön sözün orijinalinin fotoğrafını da aşağıda görüyorsunuz. Bir römork şirketinin faturalarının arkasına yazdığı ön sözü. Tuvalet kağıdı da kullanmaz Aziz Ağabey ve tuvalet kağıdının bizim ırkımıza aykırı düştüğünü savunur. Ayrıca kağıt gibi kutsal bir şeye popo silmeyi yakıştıramıyor olsa gerektir. Bir gün onun sıkılığı ile ilgili bir konu açıldı. Ben de Vehbi Koç'la ilgili sıkılık konusundaki öyküyü anlattım. Ali Koçman, Vehbi Koç'un yanında bana, Müjdat Bey, Vehbi Bey için cimri derler, oysa o kadar eli açıktır ki, mesela Divan Oteli'nin berberine her gidişinde 20 lira bahşiş verir demişti. Vehbi Koç bunu duyunca gülümsemiş ve, yalan söyleme, iki berbere 20'şer lira veriyorum diyerek Koçman'ı güldürmüştü. Bunu Aziz Ağabey'e anlattım. Vehbi Koç berberlerine 20'şer lira bahşiş veriyormuş dedim. Vay müsrif herif vay, ben yıllardır kendi saçımı kendim keserim. Berbere para verilir miymiş demişti. Şeker bayramında elini öpmeye gittim Aziz ağabeyimin. Çok eğlendik. 4 kişi 2 büyük rakı içtik. İçki ona yasak. Ben de pek kullanmam. Aziz nesine pasaport verildi diye bir haber çıkmıştı ya, onu anlattı. Çağırmışlar gitmiş. Pasaport vereceğimizi söylemek için sizi çağırttık demişler. Bir film projemiz var Aziz ağabeyle. Onun Bizim Köyün Delileri adlı gülmece öyküsünü filme çekeceğiz birlikte. Ben bir karavan yaptırdım. İkimiz çekim ekibimizle Anadolu'nun tüm yörelerindeki köyleri dolaşacağız. Birlikte yönetmenlik yapıp birlikte çekeceğiz filmimizi. Ben bu filmde delilerden birini değil, akıllı çocuğu oynayıp böylece azinesine büyük bir kazık atmış olacağım. Çünkü o benim deliliğimi kitap yapmak istiyor. Oysa filminde akıllıyı ben oynuyorum. Mektup. Sevgili Müjdat, kitabın için istediğin ön sözü yazdım. Dilerim ki beğenirsin. Bu ön sözü istersen kitapta basılmadan önce bir dergi ya da gazetede yayınlatabilirsin. İyi olur. Kitabını yeni baştan gözden geçirmen, hatta yeniden yazman gerekiyor bence. Yazılan şeyler önemlidir ama yazılış biçimi ve biçemi de yazılan şey kertesinde önemlidir. Daha özenli yazarsan iyi olur kanısındayım. Kitabının konusu da anlattığın olaylarda titizlikle özenmeye değer bence. Gözlerinden öperim. Not, kitabını okurken kolaylık olması için düzeltmeleri de yapayım diye düşündüm. Ama bir de baktım ki kitabını baştan yazıyorum. Doğrusu benim yazdığım kitaba senin imzanı koymayı sana saygısızlık saydım. Öperim. Ağlama palyaço, makyajın bozulur. Müjdat Gezi'nin iki elinde neden 10 parmak var diye hep şaşmışımdır. Bana sanki Müjdat'ın her elinde en az 10 parmak olması gerekliymiş de eksik parmaklı doğmuş gibi gelir. Çok hüneri olan insanlara 10 parmağında 10 marifet var derler ya, ondaki hünerlere, marifetlere 10 parmak da yetmez 20 parmak da. Müjdat tiyatro oyuncusudur, Müjdat sinema artistidir, Müjdat şovmendir, Müjdat ne değildir ki? Bütün bunlar yetmezmiş gibi üstüne üstlük Müjdat hastadır. Hastalıkla meslek mi, meslekten mi sayılıyor demeyin. Çünkü hastalık Müjdat'a meslek olmuştur ve Müjdat profesyonel hastadır. Hani kimi hekimlerin tabelalarında ne anlama geliyorsa, birinci sınıf hastalıkları uzmanı diye yazar ya, Müjdat da öyle işte. Memleketimizin birinci sınıf hastalarındandır ve ne yazık ki iflah ve ıslah olacak gibi de değildir. 10 parmağında 10 marifet değil, her parmağında 10 marifet bulunan Müjdat'ın marifetlerinden biri de yazarlıktır. Tiyatroculuk baş parmağı ise yazarlık da işaret parmağıdır. Hem işaret etmeye hem karıştırmaya hem de daha başka işlere yarar. Bal tutunca yalayacağınız işaret parmağınızdır. Madik atmak işaret parmağı da olur. Parmaklamak da işaret parmağının görevi. Bu işte kadın parmağı var denildiğinde herhalde hiç kimse kadının zavallı serçe parmağını ya da baş parmağını düşünmez. Önderler hedef gösterirlerken hedefleri parmakların en uğursuzu olan yüzük parmağıyla değil, işaret parmaklarıyla gösterirler. Siz hiç yüzük parmağını ya da serçe parmağını uzatarak ilk hedefimizi gösteren bir önder gördünüz mü? Müjdat Gezen'in parmaklarına sığmayan marifetlerinden biri benim yaşamımdaki tek marifetim olan yazarlıkla çakışıyor. O da yazar, ben de yazarım. Üstelik o da gülmece yazarı, ben de. Demek ikimiz de aynı alanda at değil de kalem ve kalemi tutan parmaklarımızı oynatıyoruz. İnsanlar ve çoğunlukla da başlarından çok olaylar geçmiş kadınlar benim yaşamım roman derler. Doğrudur. Salt onların değil, herkesin yaşamı romandır. İnsanlar yaşamım roman derlerken başlarından çok ve karmaşık olaylar geçtiğini anlatmak isterler ve romanın da bir olaylar yumağı olduğunu sanırlar. Oysa bütün yaşamını bir cezaevinin hücresinde dış dünyayla ilişkisiz olarak olaysız geçiren bir insanın yaşamı da bir romandır. Yeter ki o yaşam bir roman olarak yazılabilsin. Müjdat bu kitabında nasıl zorla ve zorlanarak ve ilk şamarı yiyerek sahneye itildiğini, sonraları bütün dünyasının tiyatro olduğunu, tutkunu olduğu tiyatro dünyasından bir daha ayrılamadığını ve bu sevi uğruna başına gelen belaları, hapse atılışını, çektiği çileleri, bütün bunları hiç de ağıt yakmadan, kendisini acındırmadan, güler yüz ve tatlı dille güzel güzel anlatıyor. Böyle bir kitaba sizce nasıl bir adı olabilir? Birkaç öneride bulunalım dilerseniz. Yaşamım romana benzer biçimde bir ad. Hayatım tiyatro. Ağlayıp sızlanmadan anlattığına göre başka bir ad. Ağlama palyaço, makyajın bozulur. İşte bir ad daha. Yaşamak oynamaktır. Aziz Nesin, 10 Temmuz 1986 Güneş. Not: komikler ağlamaz. Ağlama palyaço, makyajın bozulur. Selam sana. Yaşamak oynamaktır. Sevgili Müjdatçığım, beğen, beğen, beğendiğini al. Cihangir, 24 Mayıs 1986 Cumartesi. Naci Sadullah Daniş. Not: 150'lik Tarık Mümtaz Göztepe'de girmeli. Naci Sadullah için yazacağım bölüm trafik kazasında yuvarlanınca söylediği "Eyvah ki yazamayacağım." Marcel Proust bir daha kalkmamak üzere yatağa düşmüş. Ha öldü ha ölecek. Derken gözlerini hafifçe aralayıp oradakileri şaşırtan divinilerden sonra şöyle diyor. Bana son yazdığım eserin müsveddelerini getirin. Ölüm sahnesini düzeltmem gerek. Baştan aşağı yanlış yazdığımı ancak şimdi anlıyorum. Not: erken parlamış bir yazar, kolay ünlenmiş yazar. 29 Nisan 1973 Pazar. Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne Naci Sadullah'ı görmeye gittim. Baş parmağına ayakkabı vurmuş, yara büyümüş, iyi olmamış. Dayanılmaz acılar vermiş. Hastaneye yatmış. Ayak nabzına bakmışlar ki nabız atmıyor. Aman el nabzına baktırmasaydın Naci. Sakın kalbine falan baktırdıysan atmıyormuş gibi doktorları şaşırtırsın da. Aman nasıl yaşıyor diye. Ayak damarı tıkanmış. Aldırma, beyin damarı tıkanmasın da. Önce kan dolaşımını sağlamışlar, sonra ameliyat etmişler. Ameliyattan sonra da tehlikeli günler geçirmiş. Ayak şişmiş, morarmış ağrılar. Sonra yavaş yavaş düzelmiş. Gittiğimde iyiydi. Ortaklık kurmaya çalıştığımız günler. Tevfik Naci Kemal ben. Tevfik Sadullah'ın ayrıntıları. 1750 lira hikayesi. Kemal 750'yi vermem diye tutturdu. Onun çevirisini kendisinin diye kendi imzasıyla Cumhuriyet'te yayımlatmış. Kemal'e de parasını ödememiş. Gelsin benden istesin diyor. O da ondan istemiyor, illa benden alacak. Yüzüne karşı sen böyle böyle yapmışsın da denilmiyor. Git ondan al diyorum. Parayı ben sana verdim diyor. Doğru bana verdin ama sen de biliyorsun ki ben bu parayı ortaklık adına, ikimiz adına almıştım. Benim yerime parayı senin elinden Kemal almış olabilirdi. Öyle olsa yarısını ben ödeyecek miydim? Bu olay dargınlığımızdır. Kızımın yanında polis olduğumu ima eden konuşmalar yapmış. Meral söyledi. Bugüne dek hiç gitmemiştim. Karşılaştığımızda yüz vermemiştim. Evime gelmek istemiş, evine çağırmıştı. İlk olarak bugün hastanede ziyaretine gittim. Bir de kızıma Halise'nin evinde bize baktığını, yedirip içirdiğini söylemiş. Durum tam tersineydi oysa. Onun evine gidişim her yönden aleyhime oluyordu. Ama dertli günleriydi. Hem çok zorluyordu, hem de arkadaş olarak kendimi onu avutmakla görevli sayıyordu. Bir de birlikte ev tutmak hikayemiz vardır. İstemiyordum birlikte oturmak. Ama üstelemesi karşısında hayır diyemiyordum. Karısı hastanedeyken içip içip kendini dördüncü, belki de üçüncü kattan atmaya kalkışı. Belinden tutardım, bir akşam bıraktım, at dedim, atmadı. O zamana dek inanıyordum. Dildar'ı ya da Didar'ı Beykoz'un Akbaba köyüne öğretmen vermişlerdi. Bir gece evlerinde Nemika ve çocuklarla konuk kalmıştık. Nemika'nın üstünde dömikare balık sırtı kumaştan elbise vardı. Giyinmeyi bilir, edalı kadındı. O gün herkes oyayla ateş, özellikle Nemika çok mutluydu. Sabahleyin bir ağaçlı, gölgeli yoldan yürümüştük. Hey gidi hey! Nemika'nın evinde, Dildar hastanedeydi, bir gece Nemika'ya propaganda yapmıştı geç saatlere kadar. Çok sıkılmıştım. Nemika'nın da bana, sen bu komünistlikten vazgeç diye tutturduğu günlerdi. Kadını yavaş yavaş yola getirmeye çalışıyordum. Naciye, yahu sen bu propagandayı kendi karına yapsan dedim. O gece dönüp bizim eve gelmiştik, yer yatağında yatıyorduk. Sabaha kadar tartıştık. Bir gece Bostancı'da bir gazinoda içtik. Sarhoş olunca saldırgandı. Biletçinin terbiyesizliğine sinirlenip adama yapmadığını bırakmadı, dövecekti. Ses çıkarmıyoruz da bu memleket ondan böyle oluyor, suç aydınların diyordu. Evet ama tramvay biletçilerinden başlayarak değil. Yılanlı dansöz adaletin evine gidişimiz. Naci, ayol ben bunu koynumda biraz büyüteyim. Naci Sadullah'ı ben baştanı çıkarırken tanımıştım. Baştan'a yazılar yazmıştı. Göndermişti de önemli yazılar değildi. Tepe başındaki Cumhuriyet gazinosuna gittiğimiz bir gece orada Halil Ölçer'le konuşmuş. Halil Ölçer ben sizi tanıyorum demişti. Sizin kadar cesur adam görmedik. Birinci şube müdürü Ahmet Topaloğlu'nun odasındaki siviller arasında oda varmış. Galiba o cahilce kitaptan söz etmişti. Ben o türlü kitaplara göre komünizmle mücadele edecekseniz vah vah demiştim. O zaman savcı yarbaydı. Bütün işkenceyi yürüten 1950'de oymuş. Naci'yi de o sıra bir ya da iki almışlar bırakmışlardı. Naci oradan tanıyor. Bir savcı yarbayın öyle bir gazinoda ne işi var diye düşünmüştüm. Geçenlerde Orhan Apaydın söyledi. Sonradan avukatlığa başlayan Halil Ölçer ölmüş. Naci okumaz, çok içer. Hastanede ameliyattan sonra yine sigara içiyordu. Oysa doktor yasaklamıştı. Nazım'ın pirayeyi terki üzerine cezaevi ziyaretinde Nazım'ı söylediği. Naci, iyisin hoşsun ama apış arama karışmana müsaade edemem. O benim kendi bileceğim iş değişi. Nazım'ın romanından adıyla yazmadığı Tefrika romanının sonunu kendisi yazarak telif hakkı aldı. Nazım furyasında aldı. O furyada birçok yayın evi Nazım sayesinde batmaktan kurtulmuştu. Hiç olmasa Naci'nin Nazım'la arkadaşlığı vardı. Bir gece Münevver'in evindeydik. Münevver, Kemal, Semiha, Meral, ben. Kulağıma bu çocuklar kimden diye sorarak kendine özgü sözle şaka yaptı. Saldırgandı. Bu saldırganlıklarını bana yapmazdı ama o gece ilk olarak yaptı. Arkadaşlarla bir sofradaydık. Bu terbiyesizliğine nasıl karşılık veremedim. Soğuk soğuk gülümsedim. Onun şakadan yaptığı bu pis soğukluğu oradaki herkese açıklayarak Naci'yi iki paralık etmekten başka çare yoktu. Naci, çocukların babası kim? Çocuklar kimden diye soruyor dedim. Bu kez soğuk soğuk sırıtmak Naci'ye düştü. Meral kendisinden hiç ama hiç ummadığım bir soğukkanlılıkla bir kere ondan olamaz dedi. Çünkü Naci'nin çocuğu olmazdı, yoktu. Naci tatsızlığına öylesine canım sıkılmıştı ki o toplulukta kavga edemeyeceğime göre kavgadan daha ağır hakaret etmek istiyordum. Dinginlikle Naci dedim, senin bir tek marifetin var, rakı içmek. Senin ünün çok rakı içmektir, kaldır kadehini. Yarışa girdik, bitti. Her sefer tekrarladım bu sözü, sonunda sarhoş oldu, içmek istemedi. Ulan Naci dedim, içkici diye bir şöhretin vardı, onu da bok ettin, yaya kaldın. Sen neye yararsın be? Eve gelesiye dayandım, eve gelince yıkıldım, kustum. Bu olay son sarhoşluğumdur. Bu yaşımda olsa dayanamazdım. Kemal bu olayı sık sık hatırlar, anlatırdı. Fotoğrafhaneye bir kadın dadanmıştı, sözde gazeteciymiş. Bir takım üç kağıtçı gazetelere röportaj yapmış. Tanıdığımız zaman Irak'tan gelmişti. Irak'ta bunu gerçekten gazeteci sanıp çok itibar etmişler, konuk etmişler, ağırlamışlar. Elinde birçok belgelerle, fotoğraf, yazı ve kitaplar, broşürlerle dönmüş. Onları bir gazetede aracılığımla yayımlatmak istiyordu. Galiba o münasebetle tanışmıştık. Dildar'ın daha yeni öldüğü günlerdi. Karıyı fotoğraf halinde tanıdı, içildi, yer istedi. Enis'in evine gönderdik. Sonradan o kadın Faruk Nafiz Çamlıbel'in kardeşiyle evlendi. Birkaç kez onu Sovyet ve başka konsolosluk resepsiyonlarında bile gördü. Ne tuhaf dünya. Naci çirkin kadınlarla ilişki kurar hep. Sözünü ettiğim kadın Safiye ve hele hele son karısı. Dildar bu birbirine benzeyen çirkin tiplerin en güzelcesiydi. Esmer kadınlara eğilimdi galiba. Bir gün aşağıda fotoğrafhanenin altındaki lokantada ben yiyordum. O içiyor. İki bardaktaki de rakıymış. Üst üste içti. On sekizinci ayrımın sonu. Sayfa 267.